Ayrım 19.
Yeşil Ordu bu konuda 3. enternasyonuyla başvurmuş ise de müsbet veya menfi bir cevap alamamıştır. Dipnot, Yunus Nadi, Çerkez Etem Kuvvetlerinin İhaneti, Sel Yayınları, Atatürk Kütüphanesi 16, İstanbul 1955, sayfa 11. Milli mücadelenin en yaygın sol teşekkülü olan Yeşil Ordu Cemiyeti, yarı gizli ve çok yönlü çalıştığı ve birçok istihaleler geçirdiği için üzerinde ciddi araştırmalar isteyen bir konu olarak durmaktadır. Daha 1919 yılı ortalarında duyulmaya başlanan Yeşil Ordu deyimi, önceleri Doğu Müslümanlarından Anadolu'nun yardımına gelecek halk kuvvetleri anlamına kullanılmaktaydı. Sonra 1920 yılı ortalarında Yeşil Ordu bir cemiyetin adı oldu. Şeyh Servet, Hakkı Behiç, Eyüp Sabri, Yunus Nadi, Hüsrev Sami, İbrahim Süreyya, Çerkez Reşit, Doktor Mustafa, Hamdi Namık, Muhittin Baha, Nazım ve Mehmet Şükrü gibi hemen hepsi İttihatçı olan milletvekillerinin merkez idari heyetinde bulunduğu Yeşil Ordu Cemiyeti, Yunus Nadi'nin yukarıdaki ifadesinde belirtilen çizgiyi geçmeye başlayınca Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çekmiştir. Çünkü başındakilerin bir kısmı farkında olmadan cemiyet ileride hakim olunamayacak bir gelişmeye doğru kaymaktaydı. Çerkez Etem ile Yeşil Ordu Cemiyeti arasında mahiyeti pek anlaşılamayan tehlikeli ve sıkı bir bağ kurulmuştu. Etem'in emrindeki Kuvayi Seyyare, Yeşil Ordu Cemiyeti'nin silahlı kuvvetleri haline gelmekteydi. Etem'in de azıttığı işte bu sırada Mustafa Kemal Paşa'nın işe müdahale ettiğini görüyoruz. Paşa cemiyetin dağıtılmasını istemişti. Fakat yöneticilerin bir kısmı bu ikazı kabul ettiği halde bir kısmı faaliyetlerine devam etmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa, itaatsiz Yeşil Orduculara darbe indirmek için fırsat beklerken, Yeşil Ordu Cemiyeti'nin bazı istihaleler geçirdiği anlaşılmaktadır. Çok karışık olan bu istihaleler, dağınık bilgilere ve belgelere göre Halk İştirakiyun Fırkası'nın kurulması ile başlar. Yeşil Orducuların hepsi bu partiye geçmiş midir? Yoksa Yeşil Ordu Cemiyeti henüz faal halde iken, parti bir kısım Yeşil Orducular tarafından mı kurulmuştur, kesinlikle bilmiyoruz. Yine bulanık bazı ifadelerden anlıyoruz ki Halk İştirakiyun Fırkası ile Yeşil Ordu Cemiyeti birleşerek bir komünist partisi vücuda getirmişlerdir. Bu komünist partisinin yeni bir kuruluş mu olduğu yoksa daha çok Eskişehir'de faaliyet gösterdiği bilinen gizli komünist partisi ile bir birleşmeye mi gidildiği de iyice bilinmemektedir. Bazı kimselerin bütün bu teşekküllerde rol almış görünmesi meseleyi büsbütün karıştırmaktadır. Hele 1920 yılı sonlarına doğru sol faaliyetin görünüşü Arap saçına dönmüştü. Batı cephesi kumandanı Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı 14 Eylül 1920 tarihli telgraftan anladığımıza göre Eskişehir'de bulunduğu halde Ali Fuat Paşa da bu kör düğümü çözememiştir. Bu telgrafta Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle demektedir. Kimler tarafından ve ne gibi maksatların tesiri altında yazıldığını etraflıca araştırdığım komünist nizamnamesi, dolayısıyla ortaya çıkan yüksek açıklamalarından da bu teşkilatta taraftar olmadıkları güçlü kanaati oluşmaktaysa da, diğer taraftan komünizm cereyanının resmi olmayan bir surette memlekette yayılmasının arzu buyurulduğunu, meclis üyesi Hacı Şükrü Bey ifade etmektedir. Hatta burada Yeni Dünya, dipnot, bu gazete Arif Oruç tarafından Çerkez Etem'in desteğiyle yayımlanıyordu. Sonra gazete Ankara'ya nakledilmiş ve bir süre orada yayına devam etmiştir. İsminde bir Bolşevik gazetesi de çıkıyor. Bu gazetede Büyük Millet Meclisi'nin siyasetine açık taşlamalar görülüyor. Halbuki aynı gazete başlarında sizin de bulunduğunuzu dolaylı anlatmak suretiyle Büyük Millet Meclisi'nde Halk Partisi teşkil kılındığını da yazıyor. Fevkalade mühim gördüğüm ve esasları hakkında hiçbir bilgiye sahip bulunmadığım bu olaylar karşısında aciz fikrim ne olursa olsun her şeyden önce sizin tarafınızdan tutulan siyasi yönü açıkça bilmekliğime ve hareketimi ona göre ayarlamaya kesin lüzum gördüğümden çabuk ve esaslı surette aydınlatılmamı istirham eylerim efendim. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy'un Anılan Kitabı, sayfa 471. Mustafa Kemal Paşa uzun bir yazı ile Ali Fuat Paşa'yı aydınlatacak bilgileri vermiş ve bu yazının son maddesinde aynen şöyle demiştir. Açıklamamızdan anlaşılmıştır ki kayıtsız şartsız Rus tabiyeti demek olan komünizm teşkilatı gaye itibariyle tamamen bizim aleyhimizdedir. Gizli komünizm teşkilatı her surette durdurmak ve kovmak mecburiyetindeyiz. Mecliste en sonra meydana çıkan halk zümresi bizim tanıdığımız arkadaşlardır. Bunlar memlekette bir içtimai inkılabın kısmen olsun lüzumuna inananlardır. Bu teşebbüsün tehlikeli yerlerini kavrayamamaktadırlar. Hükümetten ayrı bir zümre yapmaktan vazgeçmek istedik. Mümkün olmadı. Fakat şimdi halkçılık programı altında hükümetçe bir program kabul ettik. Halk zümresi kendiliğinden dağılmış gibidir. Hacı Şükrü Bey gibi birçok arkadaşlar gizli bir tarzda başladıkları Yeşil Ordu Teşkilatı ile oynadılar. Bunu durdurmalarını kendilerine ihtar ettim. Kendi arzularını kolaylıkla gerçekleştirmek isteyen bir takım kimseler, hilekar bir surette komünizm vesaire teşkilatına taraftar olduğumu daima yayıyorlar. Fakat yanlıştır. Vaziyetim arz ettiğim gibi, Şark ve Garp ile muayyen bir neticeye varmadan, inkılabattan içtinap etmek ve bir münasebe Mustafa Supi yoldaşa da yazdığım veçhile ne yapılacak ise hükümet vasıtasıyla yapmaktır. Bir tabii komünizm ve bolşevizme açıkça aleyhtarlığı uygun görmem. Ali Fuat Paşa aradan bir ay geçmeden Türkiye Komünist Partisi Katibi Umumisi Hakkı Behiç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal imzaları ile kendisine sevgili yoldaş diye hitaben 26-10-1920 tarihli şifreli bir telgraf daha aldı. Mustafa Kemal Paşa'nın 31-10-1920 tarihli telgrafı durumu şöyle açıklıyordu. Komünistliğin memleketimizde değil henüz Rusya'da bile uygulanabilirliği hakkında açık kanaatler meydana gelmediği anlaşılmaktadır. Bununla beraber içten ve dıştan çeşitli maksatlarla bu akımın memleketimiz içine girmekte olduğu ve buna karşı akılcı önlem alınmadığı takdirde milletin pek çok muhtaç olduğu birliği sessizliği bozan durumların sonradan ortaya çıkması da imkan dahilinde görülmüştü. En akılcı ve doğal önlem olarak aklı başında arkadaşlarından hükümetin bilgisi altında bir Türkiye Komünist Partisi teşkil ettirmek olacağı düşünüldü. Bu takdirde memlekette bu fikre ait bütün akımları bir neticeye vardırmak mümkün olabilir. Müteşebbis heyeti ve 30 kişiden mürekkep bir genel merkez meyanında güzide arkadaşlarımızdan Fevzi, Ali Fuat ve Kazım Paşalarla Refet ve İsmet Beylerin de gizli olarak dahil bulunmasını uygun gördüm. Bu sayede bu memleketi tutan ve milli gayemizin kahramanı bulunan arkadaşlarımız bu teşkilat üye bulunacaktır. Ve onların bilgi ve teşebbüsleri teşebbüslerin akışı üzerinde etkili olacaktır. Genel katip ilan edilen Sabık İçişleri Bakanı Hakkı Behiç Bey tarafından ilk mektubu şifre ve yazılı olarak arkadaşlara verdim. Orada bir parça bilgi vardı. Bugün icraatımızda tatbik kabiliyeti bulunan ve milli gayemizi elde etmeye uygun olan hususlara önem vermek tabidir. Sosyalizm ve komünizm prensiplerinden hangileri ve ne dereceye kadar bizce tatbiki uygun ve bünyemize uyumu ve kabule layık görüleceği, Türkiye Komünist Partisi'nin propagandasına karşılık milletin fikri ve görüşleri zamanla anlaşılacaktır. Ordunun her vakitten ziyade büyük bir inzibat ile kumandanlarının eli altında bulunmasına son derece dikkat ve önem verilmelidir. Komünizm cereyanı nihayet ordunun en büyük kumandanlarında kalmalıdır. Hürmetlerimi sunarım. Dipnot: Ali Fuat Cebesoy'un anılan kitabı sayfa 509. 1. İnönü Muharebesi'nin sonucu, Ethem'in tasfiyesi ve Londra Konferansı Anadolu'nun siyasi havasına az çok bir berraklık getirmişti. Hele Moskova'da devam eden siyasi görüşmelerin olumlu bir gelişme göstermesi Mustafa Kemal Paşa'yı yeni kararlar almaya sevk etmekteydi. Rusların durumu güven verecek şekilde belirdikten sonra sol gelişmede hizaya getirilebilirdi. Nitekim 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması imzalandıktan hemen sonra Ankara İstiklal Mahkemesi sol teşekkülleri tasfiye etmek üzere harekete geçirilmiştir. Halbuki İstiklal Mahkemesi'ne dava konusu olarak götürülen suç ve suçlular Ocak 1921 ortasında Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa'nın bir telgrafı ile öğrenilmişti. Meclisin tartışmalı bir oturumunda Mustafa Kemal Paşa, isim vermeksizin meseleden ima yolu ile söz ettiği halde Moskova'daki görüşmelerin sonucunu beklemişti. Bununla beraber tasfiye dozunda tutularak yeni dostun Rusya alınacağı bir durum yaratılmamasına dikkat edilmiştir. Mahkemenin idama mahkum ettikleri esasen askeri hareketle tasfiye edilmişlerdi ve düşman tarafında bulunuyorlardı. Hapis cezasına mahkum edilenler ise gizli komünist partisi kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarından dolayı cezalandırılmışlardı. Mahkemeye sevk edilen 3 milletvekilinin ancak birisinin ve sıradan birkaç kişinin mahkumiyetiyle yetinilmişti. Müdafaa Hukuk Grubu'nun kurulacağı günlerde yapılan bu operasyon aşırı sağda, aşırı sola da gözdağı vermek için hazırlanmıştı. Anadolu İhtilali sosyalist bir gelişmeye gidebilirdi. Batı emperyalizmine ve kapitalizme karşı duyulan nefret böyle bir sola kayış için gerekli ortamı yaratmıştı. Üstelik Anadolu halkı perişan bir durumdaydı. Türkiye'de bugün olduğu gibi sosyalizme karşı duracak büyük ticaret ve endüstri burjuvazisi de yoktu. Yalnız ilmiye sınıfından ve büyük toprak sahiplerinden bir tepki beklenebilirdi. Fakat milli hükümetin o günün şartları içinde bu direnmeyi kolaylıkla aşabilmesi mümkündü. Hiç şüphe yok ki Mustafa Kemal Paşa ve bazı arkadaşları Türkiye'yi kurtarmak için ilk zamanlar Bolşevik olmayı bile ciddiyetle düşünmüşlerdir. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, milli mücadeleye yardım etmesi muhtemel tek memleket olan Bolşevik Rusya'nın yardım için böyle bir şart ileri sürebileceğinin hesaba katılmasıdır. İkinci sebep ise, şimdiye kadar batıya bakarak girişilen ve semeresiz kalan islahat çabalarından sonra bu yeni sistemin belki bir çıkar yol olabileceği ümididir. Ruslarla ilişkiler geliştikçe birinci sebep hemen hemen etkisini kaybetmişti. Fakat ikinci sebebin çekiciliği uzun zaman sürmüştür. Bunun için komünizmin ve bolşevizmin ne olduğu dikkatli incelenmekteydi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konudaki şahsi çalışmalarına şahit olan Halid Edip Adıvar şunları anlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa da bugünlerde, dipnot, BM Meclisi'nin açılışından sonraki ilk aylar, Sovyet sistemini merakla takip etmesine rağmen, ondaki bu his bir idealden çok her nevi ihtimali tetkik etmeye dayanıyordu. Dipnot, Halid Edip Adıvar, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Çan Yayınları, İstanbul 1962, sayfa 149. Bunun dışında bir de ulema sınıfı vardı ki, bunlar da Doğu ülküsünü eski İslam demokrasisi halinde diriltmek istiyorlardı. İşte bunlar Mustafa Kemal Paşa'yı eski İslami şekilleri gözden geçirmeye sevk etmişlerdi. Bu iki ülke arasındaki mücadele sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın emri ve arzusuyla Komünist Partisi kuruldu. Buna kendini sevk eden şey kanaatimce Rusya'da bulunan Türkler arasındaki komünist unsurlara karşı vaziyet almaktı. Aynı zamanda o günlerde komünist sistemini de adeta bir harita halinde tespit eden bir tetkik ile meşguldür. Ben şahsen bunlardan bir şey anlamış değilim. Dipnot, aynı eser, sayfa 150. İhtilal kadrosunun aydın ve devrimci kanadı, aralarında hoca takımından da bazıları olduğu halde sosyalist eğilimdeydiler. Mustafa Kemal Paşa karar verse hepsi tereddütsüz bolşevikliğe benzer bir rejim kurmaya koşulacaklardı. Fakat sonra hatıralarını yazanlar arasında Mustafa Kemal Paşa bolşevik olacaktı, ben önledim diyenlere de rastlamaktayız. Bunlardan birisi de Kazım Karabekir Paşa'dır. Halbuki bolşevikliğe özenmekte Karabekir Paşa herkesten ileri gitmişti. Bu konuda Cevat Dursunoğlu'ndan dinlediğimiz bir olayı nakledeceğiz. Bakü Kongresi'ni 1-9 Eylül 1920 takip etmek üzere Cevat Bey'in de Bakü'ye gönderilmesi Ankara'dan Karabekir Paşa'ya telgrafla bildiriliyor. Paşa o sırada Hasankale'dedir. Cevat Bey'i Erzurum'dan çağırtıyor. Hasankale'ye giden Cevat Bey öğle ve akşam yemeğini Karabekir Paşa ve karargah subaylarıyla birlikte yiyor. Sofraya oturulduğunda Karabekir Paşa siyah ekmekleri göstererek Cevat Bey'e diyor ki ''Biz de Bolşevikler gibi askerlerle aynı ekmeği yiyoruz.'' ''Paşam katık da aynı mı?'' Karabekir Paşa ''O da olacak.'' cevabını veriyor. Cevat Bey'in bu sırada dikkatini çeken bir hususta rütbe işaretlerinin Kızıl Ordu'daki gibi subayların kollarına takılmış olmasıdır. Rütbe işaretlerini milli mücadelede Kazım Karabekir Paşa'nın şifre subaylığını yapan Abdülkadir Paşa'ya, dipnot, Kara Kuvvetleri Kumandanlığından emekli Orgeneral Abdülkadir Seven, sorduk. Teyit etti. O devirde Türk ordusu subaylarının rütbe işaretleri yakalarındaydı. Karabekir Paşa kendi ordusunda işaretleri de değiştirerek rütbeleri bir takım hendesi şekillere çevirmiş ve kola taktırmıştır. Bütün bunlara rağmen Bolşevikliği benimsemiş olanlar da dahil olmak üzere kimse Sovyet sistemini aynen almak taraftarı değildi. Genellikle bu yeni sistem neler olduğunu bilmediğimiz bazı değişikliklerle memleket bünyesine uydurularak tatbik edilmek isteniyordu. Böyle düşünülmesinde dinden vazgeçilemeyeceği inancının en büyük faktör olduğundan şüphe edilemez. Milli mücadelenin sol hareketi eğer başarıya ulaşsaydı yeni Türk devletinin benimseyeceği sosyalizm bir İslam sosyalizmi olabilirdi. Sosyalist fikirlerin ve teşekküllerin bu yönde geliştiğini birbirleriyle anlaşamamış olanlarda bile görmekteyiz. Mesela Nazım, Şeyh Servet, Mehmet Şükrü Üçlüsü ile Hakkı Behiç ve Yunus Naydi her bakımdan mutabık olmadıkları halde iki tarafın sosyalizm anlayışında da İslami unsurlar vardır. Hakkı Behiç ve Yunus Nadi'nin yukarıya aldığımız sözlerinden açıkça anlaşılıyor ki bu grup, Sosyalizm ile İttihat ve Terakki Partisi'nin panislamizm politikasına bir paralel kurmak niyetindeydiler. Ötekiler böyle bir iddiaları olmaksızın yalnız Bolşevikliğin İslamiyetle bağdaşan yönlerini araştırıp düşüncelerine temel yapmışlardır. Nitekim Yeşil Ordu Nizamnamesi'nin bir maddesinde şöyle denilmektedir. Yeşil Ordu, İslamiyet'in bütün sosyal esaslarını istinat ederek asr-ı saadetin müşterek samimiyetini iadeye ve batıdan gelen kendini beğenmiş ihtirasları Asya'dan atmaya çalışmakla yolunu hak yolu, Allah yolu bilir. Dipnot, Yakın Tarihimiz Dergisi, İstanbul 1962, Cilt 1, sayfa 103. Yine Yeşil Ordu Cemiyeti ile ilgili talimatname adını taşıyan bir belgede de sosyalizm aşağıdaki satırlarla İslamiyet'e bağlanmaktadır. Dünya bir büyük inkılap karşısındadır. Avrupa'da bir kısım ilim adamları sosyalizm mesleği dairesinde Batı'nın medeniyet perdesi altındaki kötülük ve cinayetlerini yıkmak, ortadan kaldırmak için burjuvazi denilen vurguncu ve hırslı kimselerle mücadele ediyor. Bunların en büyük gayesi çok zenginlerin aşırı kazancına, fukara takımının yoksulluktan doğan sefaletine bir sınır tayin etmektir. İslamiye ve Şer-i Muhammed'i bu esasları 1300 yıl evvel zekat, fitre ve kurban gibi vecibelerle koymuş ve desteklemiş olduğundan, Müslümanlar bu alemin desteklemiş olduğu bu sosyal inkılaptan zarar görmek değil, aksine faydalanacaklardır. Bunun içindir ki teşkilatımızın bir umdesi de sosyalizm harekatından istifade etmek ve onlara yardım etmektir. Her merkez heyeti bu prensibi göz önünde önemli tutacak ve inkılabın tamamıyla gelişmesi kadar zekat, fitre ve kurban gibi şeriatın fukara hakkı olmak üzere zenginlere yüklediği vecibeleri uygun surette toplatarak çalışma gücünü kaybetmiş olanlara dağıtacaktır. Dipnot, Yakın Tarihimiz Dergisi, İstanbul 1962, Cilt 1, Sayfa 235. Anadolu İhtilali'nin sosyalist bir gelişmeye yönelmesi için 1920 yılı sonlarına kadar kapı aralık tutulmuştu. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi 1. İnönü Muharebesi'nden sonra bu kapının sert bir şekilde kapandığını görmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa'yı bu kararı iteleyen amiller kanaatimizce şunlardır. 1. Sosyalist veya komünist sistemin teoride çekici görünüşüne rağmen tatbikatta başarılı olabileceği hakkında Mustafa Kemal Paşa'ya tam bir güven gelmemiştir. Nitekim Rusya'daki Bolşevik idarenin 3 yıldan beri parlak bir sonuç sağlayamadığı görülmektedir. Bolşevikler hala çeşitli güçlüklerle boğuşmaktadırlar. 2. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ile uzaktan yakından irtibatı olan her türlü fikir ve faaliyeti kuşku ile karşılamaktaydı. Enver Paşa'nın Rusya'da, Kafkasya'da faaliyet göstermesi ve Bolşeviklerle anlaşmış olması, bu konu üzerinde 4. bölümde tekrar duracağız, bu kuşkusunu artırıyordu. BM meclisinde sol fikirleri benimseyenleri ve sol hareketin önünde gözükenleri çoğunlukla ittihatçıların teşkil etmesi ileride bir tehlike yaratabilirdi. 3. Mustafa Supi'nin liderliğinde Bakü'de kurulan Türkiye Komünist Partisi'nin Anadolu'daki faaliyetini kontrol etmek gittikçe güçleşiyordu. Bu arada Rusya'dan veya Kafkasya'dan Ankara'ya gelmiş bulunan kimselerin kesif faaliyeti ve propagandaları dikkati çekmekteydi. Bunlar ya Rus veya Rusyalı Türklerdi. Verlov, Şerif Manatov, Zinetullah, Nuşirvan gibi. Kimin hesabına çalıştıkları bilinmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Rusların Türkiye'yi bolşevikleştirmek ve dolayısıyla Türkiye Sovyeti'ni kurmak için çalışmakta oldukları ihtimalinden endişe duymaya başlamıştı. 4. Yukarıda kısaca sözünü ettiğimiz solcu teşekküllerin şuursuz ve ölçüsüz bir şekilde çalışmaları da Mustafa Kemal Paşa'yı sola kaymaktan vazgeçiren sebepler arasında sayılmak gerekiyor. Yeşil Ordu Cemiyeti, Halk İştiraki Ün Fırkası ve Gizli Komünist Fırkası açık çalışmadıklarından Mustafa Kemal Paşa'yı tedirgin etmekteydiler. Mustafa Kemal Paşa, bilgisi ve rızası dışında yapılan hiçbir şeyden hoşlanmıyordu. Kontrol edemeyeceği ve hakim olamayacağı bir sol gelişmeyi bunun için istemedi. Halbuki sosyalist veya komünist nasıl bir idare kurulmak gerekiyorsa bunu başta kendisi olmak üzere hükümetin yapması lüzumuna inanıyordu. 5. 1. İnönü Muharebesi'nden sonra Batı'nın yumuşamış görünmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Londra Konferansı'na davet edilmesi de Mustafa Kemal Paşa'nın sol gelişmeyi durdurmasında önemli bir rol oynamıştır. Batılı devletlerle anlaşma ihtimalini açık tutmak için onları Türkiye'nin Bolşevik olacağı endişesinden kurtarmak gerekiyordu. Londra Konferansı olumlu bir sonuç vermediği halde Mustafa Kemal Paşa bu tutumu muhafaza etmekte fayda görmüş olmalıdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki olaylarını incelediğimiz devrede sosyalist hareketlerin önüne düşenler Mustafa Kemal Paşa'ya güven verecek, ölçülü, bilgili ve Türkiye gerçeklerinin idrakine varmış kimseler olsaydılar, kurulmakta olan yeni Türkiye Devleti hiç şüphesiz sosyalist bir anlam kazanabilirdi. Bütün bu hareketlerden ve sosyalist akımdan kendisini sıyıran Mustafa Kemal Paşa nihayet yalnız siyasi yönü olan bir halkçılıkta karar kılmıştır. C. 1. Grup. Her türlü inanç ve görüş 1. Millet Meclisi'nde koalisyon halinde bulunuyordu. Koalisyonun tek ortak programı Misak-ı Milli'ydi. Meclis açıldıktan bir süre sonra ilk günlerin heyecanı geçip olaylar gelişmeye başlayınca görüş farkları da her gün biraz daha belli oluyordu. Nihayet anayasanın kabulü ve Londra Konferansı'na davet sebebiyle Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa'ya çektiği telgraflar mecliste iki ana grubun bulunduğunu ortaya koydu. Siyasi hayatımızda daima mevcut olan bu iki grup ilk defa gerçek adıyla belirecek ve anılacaktı. 1. grup, yeni Türkiye'nin müstakbel idareci kadrosunu Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde olarak bünyesinde topluyor ve ileri fikirleri temsil ediyordu. 2. grup ise büyük çoğunluğu ile saltanat ve hilafet taraftarı muhafazakar fikrin temsilcisiydi ve ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın diğer muhalifleriyle takviye edilmişti. 1. ve 2. grupların teşekkülünden önce de mecliste gayri resmi bazı küçük gruplar ve zümreler bulunmaktaydı. Daha çok devrimci gençlerin toplandığı İstiklal grubu, Bolşevik olmaya hevesli ve esaslı halkçılık ilkesini benimsemiş sol eğilimli milletvekillerinin birleştiği halk zümresi bu küçük grupların en önemlileridir. Bunlardan başka muhafazakarları temsil ettiğini sandığımız Tesanüt grubu ve adından Osmanlı reformistlerini bir araya getirdiği anlaşılan ve muhtemelen bir kısım iddiaçının içinde bulunduğu İslahat grubu ile Müdafaa Hukuk zümresi vardı. Fakat gruplar kesin çizgilerle ve büyük program farkları ile birbirlerinden ayrılmadığı için hiçbiri fazla etkili değildi ve milletvekilleri bugünkü mecliste olduğu gibi rahatlıkla bir gruptan diğerine, bir zümreden öteki zümreye geçebiliyorlardı. Meclisin bu dağınıklığı iş görmeye engel oluyordu. Gerek meclis görüşmelerinin uzamadan sağlam bir sonuç ulaşmasını sağlamak, gerekse muhaliflerine karşı daha kuvvetli olabilmek için Mustafa Kemal Paşa, Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup teşkiline karar vermişti. Kendisi bu karara varışını şöyle anlatmaktadır. Gerçekten sayıları çok, üyeleri mahdut olan bu hizipler, birbiriyle musabakaya kalkışmışlar ve yek diğerini dinlememek yüzünden adeta mecliste karışıklık meydana gelmesine sebep olmaya başlamışlardı. Bilhassa anayasa meclisten çıktıktan, yani Ocak 1921 ortasından sonra meclis üyelerinin ve teşekkül eden hiziplerin her meselede genel olarak çalışma beraberliğini temin etmek bir kat daha müşkül olmaya başladığı görülüyordu. Çünkü misak-ı millinin tespit ettiği esaslarda kayıtsız ve şartsız birlik ve müttefik olan fikirler ve emeller, anayasanın getirdiği görüşlerde tamamen iştirak etmiş manzarasını arz etmiyordu. Mevcut hizipleri birleştirmek veyahut mevcut hiziplerden birini takviye ederek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Fakat bu suretle hasıl olan neticelerin kalıcı olmadıkları görüldü. İşe bizzat müdahale zaruru olmaya başladı. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup teşkiline karar verdim. Dipnot, Nutuk, Cilt 2, sayfa 595. 11 Mayıs 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun teşekkülünü ve programını kamuoyuna açıklıyordu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları ileride bir siyasi partiye nüve teşkil edecek olan bu grubu kurarken, fikren kendilerine yakın olan milletvekillerini mektupla ve şahsen haberdar ederek grup üyeliğini almışlardı. 10 Mayıs 1921 günü grup üyeleri Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Grubun teşekkülünden haberdar edilmeyen ve dolayısıyla gruba alınmayan milletvekilleri bu durumdan kuşkulanmışlardı. 16 Mayıs günü Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey bir önerge ile konuyu meclise intikal ettirdi. Başkanlık Divanı bu takririn meclisi ilgilendirmediği kanaatiyle meseleyi geçiştirmek istediği halde Hüseyin Avni Bey'in ısrarı üzerine takrir okunarak müzakereye geçildi. Arkadaşları adına hareket ettiği anlaşılan Hüseyin Avni Bey önergede kısaca şöyle diyordu. Erzurum ve Sivas'ta kongreler toplayarak, milli sınırlarımız içinde ve makam-ı muallâ-i hilafet ve saltanat etrafında toplanarak, bütün anlamıyla özgür yaşamak kararımızı hep beraber verdik. Yüksek Meclis bu esaslara göre aynı amaç için çalışmaktadır. Hepimiz bu yolda birliyiz ve beraberiz. Fakat bir kısım arkadaşlarımızın Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk adı altında bir grup kurduklarını Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nden öğrendik. Grubun kendisini ilki olarak seçtiği husus hepimizin üzerinde ittifak halinde olduğumuz misak-ı milliden başka bir şey değildir. O halde böyle bir grup teşkiline lüzum yoktur. Bu ilkeyi burada okuyarak hepimiz bir kere daha kabul edelim ve kanunlaştıralım. Bu konuda gruba dahil olan veya olmayan milletvekillerinden birçoğu söz alarak konuşmuş fakat hiçbiri esasa dokunan bir şey söylememiştir. Hatta o kadar ki grubu hararetle savunmak istediği anlaşılan Edirne Milletvekili Şeref Bey, bu grup siyasi bir parti olmak üzere teşekkül etmemiştir demek suretiyle grup dışında kalanları büsbütün kuşkulandırmıştır.